14. ayrım, sayfa 156. Tacizci Lars Kepler. 39. bölüm. Adam açık duran sürgülü kapıdan geçerek diğer odaya girdi. Buradaki duvar kağıdı daha koyuydu. Üstünde soluk yeşil kristaller gibi büyük ve çarpıcı desenler vardı. Müziğin sesi daha yüksekti. İki çıplak erkek yatağın üstüne turuncu renkte plastik bir koltuk koymuşlardı. Düz siyah saçlı bir kadın koltukta oturmuş, diğerleri yatağın üstündeki koltuğu salladıkça gülüyordu. Aralarına daha çok erkek katıldı ve birisi ayaklarını tutunca kadın daha yüksek sesle gülmeye başladı. Erkeksi saç kesimli kadın cam yüzeyli bir masanın önünde eğilmiş, elini beyaz bir tozun kalıntılarına batırıp parmağını diş etlerine sürtüyordu. Adam kenara çekildi, az kalsın yerde duran koca bir tüp kayganlaştırıcının üstüne basacaktı. Tüpün dışına taşan yapışkan maddeye toz ve saç telleri yapışmıştı. Pencerenin içinde 10 kadeh şampanya vardı. Kadehlerin saplarından aşağı dökülen buğu tanecikleri mermer pervazla küçük birikintiler oluşturmuştu. Adam odanın içine doğru ilerleyince gardıropların ve bir valiz sehpasının bulunduğu penceresiz bir koridora girdi. Banyonun kapısı aralıktı. Çıplak bir kadın midesi katlanmış ve bir kolu kasılmış halde tuvalet kapağının üzerine yığılmıştı. Adam usulca iyi misin diye sordu. Kadın başını kaldırıp ona baktı. Gözleri karanlık ve nemliydi. Adam artık otelden ayrılması gerektiğine dair güçlü bir hisse kapıldı. Kadın yardım et diye fısıldadı. Kendini nasıl hissediyorsun? Kadın ayağa kalkamıyorum diye mırıldandı. Zayıf bir adam yatak odasından onlara doğru geldi ve kapı ağzında durdu. Hareket ettikçe ereksiyon halindeki penisi sallanıyordu. ''Paula burada mı?'' diye sordu. Yarı kapalı gözlerle onlara baktıktan sonra geldiği yöne doğru giderek gözden kayboldu. Kadın ağzından nefes alarak ''Beni kaldırsana'' dedi. Adam kadının elini tuttu ve onu kendine çekerek ayağa kaldırdı. Geri çekilince kadın tökezleyerek banyodan çıkarken askıdan bir havlu almayı başardı. Adam kadının belindeki yapay penisi ancak o zaman fark etti. Kadın üstüne yıkılarak elini boynuna doladı. Nefesi alkol kokuyordu. Yapay penis bacaklarının arasına doğru kaydı. Dizlerinin bağı çözülmeye başlayınca adam onu yukarıya kaldırdı ve bedenine yaslanan iri göğüslerini hissetti. ''Ayakta durabilir misin?'' Kadın adamın boynuna doğru mırıldanarak, ''Şunu doğru bağladığımdan emin değilim.'' dedi. ''Arkadaki kayışı kontrol edebilir misin?'' Kadın arkasını dönüp bir elini duvara dayarken kahverengi bir duvar saatini yere düşürerek plastik kapağının tıkırdamasına neden oldu. ''Adam Eugene'i gördün mü?'' diye sordu. Kadının kalçalarının arasındaki siyah kayış bükülmüştü. Kadın yorgun parmaklarıyla kayışı yokladı. ''Adam kayış bükülmüş.'' dedi. Önce ne yapacağını bilemeyip bocaladı, sonra kadına yardım etmeye çalıştı. Kayışı 2 kez çevirdi fakat daha aşağısının da düğüm olduğunu fark etti. Kadının teni sıcak ve terliydi. Adam ürperdi ve kadının kalçalarının arasındaki kayışı ellerken parmaklarının ne kadar soğuk olduğunu fark etti. Çıplak bir adam yanlarından geçip zigzag çizerek banyoya girdi. Kapıyı kapatmadan, hatta dönüp onlara bakma gereği bile duymadan işedi. Adam kadının bacaklarının arasındaki deri kayışı ayarlamaya çalışırken kayışın ıslak ve kaygan olduğunu fark etmeden duramadı. Kadın tekrar dökezledi ve yanağını duvara yaslayınca plastik saat kancasının üstünde sallandı. Bitişikteki odada bir kadın inliyordu. 2 adam koridordan geçti, sonra adam kapı ağzında erkeksi saç kesimli güzel kadını gördü. Kadın artık iç çamaşırını çıkarmıştı. Yavaşça bitişikteki odaya doğru yürürken adamı gördü. Şampanya kadehini ona doğru kaldırınca adam kadehin kenarındaki soluk dudak izlerini gördü. Adamın önündeki kadın omzunu duvara yasladıktan sonra kayarak yere yığıldı ve yanağını halıya dayadı. Onun yanına geldi. Boynu kızarmıştı. Adama yaslanarak alnını onun göğsüne bastırdı. Sonra başını Adam kendine hakim olamadı, kadını öptü, kadın da ona karşılık verdi. Ve adam onun dilindeki takının kendi diline değdiğini hissetti. Kendine bunun elinde olmadığını söyledi. Yaptığı yanlıştı. Sonradan pişman olacağını ve kendini berbat hissedeceğini de biliyordu. Ama şu anda tek istediği bu kadınla seks yapmaktı. Yerdeki kadın düşmekle ilgili bir şeyler mırıldandı ve adamın bacağını çekiştirerek sallanmasına neden oldu. Erkeksi saç kesimli kadın pantolonunu açınca adam korkudan buz kesti. Bu ne kadar da kolay, ne kadar kışkırtıcı diye düşündü. Ama elleri kadının pütürlü ve ışıltılı bir pudraya bulanmış olan ılık ve gergin göğüslerindeydi. Hiç bu kadar güzel bir kadın görmemişti. Adam onu kucakladı, sırtını duvara yasladı ve içine girdi. Endişe ve şehvetle dolup taşıyordu. İnledi, kadının açık duran ağzını ve dilinin üstündeki Satürn'ün ışıldadığını gördü. Kadın gözleri kapalı halde gülümsüyordu ama ne bir ses çıkarıyor ne de inliyordu. Olan bitenle ilgilenmiyormuş gibiydi, belki de çok fazla uyuşturucu almıştı. Koridora giren iki kadın bir süre onları izledikten sonra yollarına geçip gittiler. Belinde yapay penis olan kadın ayağa kalktı, adamın arkasında durdu ve ellerini ansızın adamın tişörtünün içine sokarak onun belini ve sırtını okşamaya başladı. Adam uzaklaşmaya çalıştı. Kadının silahını hissedip hissetmediğini bilmiyordu. Fakat kadın aniden durdu, geri çekildi, bir şeyler mırıldandı ve sendeleyerek banyoya yürüdü. Adam kimliğinin açığa çıkmış olabileceğini biliyordu ama şimdi duramazdı. Kadın ensesine yaklaşarak bir şey söylediği zaman, adam onun ağzından yayılan frambuaz kokusunu aldı. Adamı yavaşlatmaya çalışan kadın elini onun göğsüne dayadı ama adam kadının elini iterek onu sertçe duvara yasladı. 40. Bölüm. Adam üçüncü odaya girer girmez Eugene Castle'i gördü. Eugene'in üstünde siyah bir silindir şapkadan başka hiçbir şey yoktu. 5 kişi büyük yatağın üzerinde birbirleriyle seks yapıyordu. Bir masa lambasının gölgesi yanlamasına yatağa düşüyor ve yatağın her hareketiyle sallanıyordu. Dizlerinin üstünde duran Eugene, ellerinin ve dizlerinin üstünde pozisyon alan bir kadının arkasındaydı. Kadının inci kolyesi göğüslerinin arasında sallanıyordu. Belinde yapay penis takılı olan kadın adamın peşinden sendeleyerek odaya girdi. Adam onun yatağın kenarına oturuşunu ve düşmesine ramak kalmışken yeniden doğruluşunu izledi. Başka bir kadın yapay penisi kavradı, bir şey söyledi ve güldü. Kadın ona cevap verdi, sonra dirseğine doğru öksürdü. ''Ne dedin sen?'' diğer kadın ''Tralalala'' diyerek gülümsedi. ''Pekala, polisler burada, tralalala'' diye tekrarladı ve tekrar öksürdü. Eugene onun dediğini duyunca durdu, yatağa oturdu ve bir kolunu kadının sırtına koyduktan sonra dönüp adama baktı. Hayal kırıklığını dışa vuran bir yüz ifadesiyle ''Bu özel bir parti'' dedi. Adam polis kimliğini göstererek ''Özel olarak konuşabileceğimiz bir yer var mı?'' diye sordu. Eugene, kartını bırakırsan pazartesi günü avukatlarımın seni aramasını sağlarım dedi ve yataktan kalktı. Eugene yaklaşık 40 yaşlarındaydı. Büyük olasılıkla suitteki en yaşlı kişiydi. Çıplak ve kılsız vücudu öne fırlayan göbeğine rağmen formdaydı. Ereksiyonu yatışmıştı. Şapkasının siperliğinin aşağısındaki altın kaş halkası parlıyordu ve göz bebekleri büyümüştü. Adam Philip Cronset'i bulmam gerek dedi. Eugene iyi şanslar diyerek şapkasını hafifçe kaldırdı. Kendisi burada değil ama sana bir ipucu verebilirim. Beyaz tavşanı izle. Dinle dedi adam. Otelden sakince ve sessizce ayrılabiliriz. Ama mecbur kalırsam seni burada kelepçeleyip arabaya kadar sürüklerim. İçeriye parlak beyaz tenli, iki yandan örülmüş kızıl kahve saçları göğüslerinin üzerine sarkan bir kadın girdi ve Eugene'in yanına gitti. ''Biraz yemek ısmarlayayım mı?'' diyerek dudaklarının arasına esrarlı bir sigara yerleştirdi. Eugene flört edercesine ''Hala aç mısın?'' diye sordu. Kadın başıyla onayladı ve gülümsedi. Sonra dar bir duman halkası üfledi ve yatağın yanındaki telefona doğru yürüdü. Adam pekala ceza yasasının 24. bölümünün 7. paragrafı uyarınca sizi tutuklamak zorunda kalacağım dedi. Eugene, kötü bir okula gitmeniz ve kendinizi mecburen polis teşkilatında bulmanız benim suçum değil diyerek onu tersledi. Dünya adil bir yer değil be. Adam onun sözünü keserek Maria Carlson'u tanıyorsun değil mi diye sordu. Eugene yavaşça ona aşığım diye cevap verdi. Adam suç mahallinde çekilen bir fotoğraf gösterip ona bir öpücük versene dedi. Flaşın keskin ışığında ölü kadının parçalanmış yüzü, açık duran ağzı ve kırık çenesi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti. Eugene acıyla inleyerek geriye doğru yalpalayınca bir masa lambasını devirdi ve lambanın kahverengi seramik tabanı paramparça oldu. 41. Bölüm. Eugene kassal kıyafetlerini giymiş, adam bir devriye arabası çağırmıştı. Birlikte otel koridorunda yürüyorlardı. Çok üzgünüm, şok oldum. Sadece ne yapabileceğimi söyle, yardım etmek istiyorum. Bu bir onur meselesi ama önce avukatımla konuşmalıyım. Eugene yüzünü yıkamış ama solgun yanakları terden parlıyordu. Adam Philip'i bulmam gerek dedi. Eugene derhal bunu o yapmadı diye cevap verdi. Philip her zamanki adreslerinin hiçbirinde yok. Peki nerede? Biliyorum durumu pek iyi değil diye Eugene şapkasıyla alnını kaşıdı. Bak Philip hakkında atıp tutmayacağım ama şu anda olanlara bakınca onunla hiçbir ilgimin olmasını istemiyorum. Ona yardım alması için ikna etmeye çalıştım ama... Adam hangi konuda yardım alması için diye sordu. Asansörün kapısı açıldı ve turuncu yağmurluklu bir kadına yol vermek için kenara çekildikten sonra kabine girdiler. Eugene elini şakağına götürerek biraz fazla uyuşturucu alıyordu diyerek gülümsedi. Bağımlı mı? Evet ama MDPV, MDPPP, MDPBP, MDAI gibi uyuşturuculardan çok fazla kullanmanın sakıncası şu. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Fena halde paranoyaklaşıyorsun. Kafan güzel olsa da kendini o kadar kötü hissediyorsun ki ölmek istiyorsun. Adam asansörden zemin kata indikleri sırada peki insanı saldırganlaştırıyor mu diye sordu. Yani kafan güzelken hem dehşete kapılıyorsun hem de tüm dikkatinle odaklanıyorsun. Çok hızlı düşünüyorsun. Hiç uyumuyorsun. Philip'i son gördüğümde hepten çıldırmıştı. Google'da binlerce uydu fotoğrafına baktığı ve Satürn'ün kendi çocuklarını yemeye zorlandığı konusunda sırvalayıp duruyordu. Bir saniye bile yerinde duramıyordu, tutuk çekip duruyordu, bıçağını sağa sola sallıyordu. Hatta elimi kesti ve minnettar olmam gerektiğini söyledi. Sonra kendini kolunun tam orta yerinden yaraladı. Metro girişine koşarken üzerinden kanlar damlıyordu. Lobiyi geçtiler ve bir devriye arabası otelin önüne yanaştığı anda kapıdan çıkarak Tulle Caddesi'ne indiler. Adam Eugene'i durdurarak şu anda sadece Philip'i nerede bulabileceğimi öğrenmem gerekiyor diye tekrarladı. Pekala kendimi bir hain gibi hissediyorum ama Philip depolama alanında gözden uzakta olduğunu söylemişti dedi. Vanadis yolu üstündeki şu kişisel depolama alanında bir sürü kiralık yeri var. Herhalde oradaki depoların yarısı onundur. İki üniformalı polis yanlarına gelerek adama merhaba dedi. Biri Eugene'i arabanın arka koltuğuna götürdü. Diğerine ise adam onu gözaltı görüşme odasına götürün dedi. Kimseyi aramadığından emin olun ve bize zaman kazandırın. Avukatı gelince onu elimizde tutamayız. 42. Bölüm. Arabayı hızla süren Yuvana, kırmızı ışığı aldırmadan sola dönerek Oden Caddesi'ne girdi. Ağzına kadar dolu iki alışveriş arabasıyla evsiz bir kadın 7-Eleven marketinin önünde uyuyordu. Adam ona Philip'in bir süredir MDPV'nin birkaç farklı çeşidini aşırı dozda aldığını ve Eugene'in düşüncesine göre paranoid psikoza girdiğini anlatmıştı. Bu madde İsveç'te bir dizi ölüme neden olmuş ve erkek bir kullanıcı evsiz bir adamın yüzünü yemeye çalıştıktan sonra akşam gazetelerinde yamyam hapı olarak anılmıştı. Adam gergin bir ses tonuyla fazla zamanımız yok. Eugene'i uzun süre tutamazlar. Çok geçmeden çıkar ve tahminimce Philip'i uyarır dedi. Yuna bir taksinin sağından geçerek önüne kırdıktan sonra patinaj çekerek Vanadis yoluna döndü. Tamponu pat diye yere vurarak kaldırıma çıktı ve soluk kahverengi kırmızı garaj kapılı binanın önünde durdu. Stockholm'un merkezindeki depo kiralama şirketleri şehrin görünümü değiştirmemek için var olan bodrum katlarıyla yetinmek zorunda kalmışlardı. Yerin hemen altında koca bir alana yayılan ufacık kilitli odalar, katedrallerin aşağısındaki eski yeraltı mezarlarını andırıyordu. Yuna ile adam arabadan indiler ve küçük otoparka bakan kapalı ofise doğru yürümeye başladılar. Pencereden görünen loşlukta koli yığınlarını, resepsiyon masasını ve güvenlik kameralarını izlemek için duvara asılan büyük monitörü seçebiliyorlardı. Yuna depoların haritasına ve şu kameralara bakmak istiyorum dedi. Adam ofis kapalı, savcılıktan izin almamız gerekecek diye cevap verdi. Yuna başıyla onayladı. Bastonunun ucunu kaldırımın kenarına vurdu ve kırık buzun içine batmanın nasıl bir his olduğunu düşündü. Isındığın an donmaya başlıyorsun diye düşünürken eline ağır bir kaldırım taşı alarak pencereye fırlattı. Cam büyük bir şangırtıyla kırılırken resepsiyon masasının üstünde kırmızı bir ışık yanıp sönmeye başladı. Adam bıkkınlıkla güvenlik şirketindeki alarm çalmaya başlamış olmalı dedi. Yuna pencerenin pervazındaki birkaç parçayı bastonuyla ittirerek içeri girdi. Adam etrafına baktıktan sonra onu izledi. Duvarda geniş ve dar geçiklerden oluşan bir şebekenin planı asılıydı. Her depo numaralanmış ve bloklara ayrılmıştı. Depolardan sorumlu personel kodlarının listesi düzgünce yan tarafa iliştirilmişti. Yuna bilgisayarın başına oturdu. Depoların arasındaki geçitler güvenlik kameraları tarafından izleniyordu. 25 küçük kare ekranı kaplamıştı. Tüm kameralar penceresiz ve karanlık geçitleri kayda alıyordu. Geceydi ve bütün ışıklar kapatılmıştı. Adam müşteri listesine ulaşabiliyor musunuz bir bakın dedi. Yuna güvenlik kameralarının görüntülerini küçülterek çeşitli programları açmaya çalıştı ama hiçbir yere varamadı. Güvenlik kameraları dışındaki tüm programlar şifre gerektiriyordu. Yuna çabucak kameralara geri döndü ve ilk kareyi büyüterek siyah bir çarşaf kesitine benzeyen gri siyah boşluğa baktı. Kamera karanlıktan başka bir şey kaydetmiyordu. Adam Yuna'nın arkasında gergince kıpırdandı, duvardaki plana baktı. Etrafta çıt çıkmıyordu. Her şey karanlığa bürünmüştü. Üçüncü kamera bir acil çıkışa doğru çevrilmişti. Kapının üstündeki yeşil ışık, benekli beton zemine ve oluklu metal duvarlara yosunumsu bir ışıltı yayıyordu. Depolardan birinin dışında bir miktar çöp vardı ve acil çıkıştan yayılan ışık sahipsiz bir el arabasını aydınlatıyordu. Yuna duvardaki plana göz atarak acil çıkışın yerini saptadı ve kameranın takılı olduğu yeri hesapladı. Ortalık hala sessizdi. Uyuşukluk veren bir yorgunluk hissi dalga dalga bedenine yayılarak Yuna'yı gözlerini kapamaya zorladı. Bilgisayar ekranındaki karanlık monotondu. Bazı kameralar şifreli kilitlerin ışığından başka bir şey kaydetmiyordu. Adam sadece karanlık dedi. Yuna evet diyerek 14. kareyi büyüttü. Tam kareyi kapatmak üzereyken alt köşede titrek bir ışık belirdi. Yuna dur biraz dedi. Adam öne eğildi ve karanlık görüntüye baktı. Görünürde hiçbir şey yoktu. Her şey durağandı ama sonra köşedeki ışık tekrar parladı. Adam ekrana yaklaşarak bu da neydi diye fısıldadı. Işık yine parladı, belli belirsizdi. Yerin sadece küçük bir bölümünü aydınlatabiliyor ve betonun desenini ortaya çıkarıyordu. Yuna sıradaki kamera görüntüsünü büyütmek için tıkladı. Ardından bir sonrakine geçti ve bir süre bekledi. Ancak kameralar karanlıktan başka bir şey göstermedi. 25 kamerayı aynı anda gösteren genel görünüme baktı. 14 numara tekrar yanıp söndü ama diğerleri hareketsiz kaldı. Yuna planı işaret ederek ışığın kaynağı burası veya şurası olmalı dedi ama bu alanı kapsayan tek bir kamera olmaması çok saçma. Adam duvardaki plana bakarak biz neredeyiz diye sordu. Yuna 14 numaralı kamera C koridorunun sonunda olmalı dedi. Görüntüleri teker teker büyüttü. Hepsi siyah ve kıpırtısızdı derken Yuna birdenbire durdu. Adam bir şey mi gördünüz diye sordu. İkisi de ekrandaki durağan ve siyah bir görüntüye baktı. Yuna işte bunu kastediyorum diye cevap verdi. Yeşil ışık nerede? Bu kamera acil çıkışa dönük. Adam işaret ederek diğerini deneyin dedi. Bu kamera bir sonraki bölüme açılan kapının kilit ışığını yakalamalı. Yuna çabucak görüntüyü büyüttü. Bu karede tamamen karanlıktı. Kapı ve kilit hiç görünmüyordu. Bu ancak kamerada bir sorun varsa mümkün olabilirdi. Anlaşılan aşağıda bir sürü bozuk kamera vardı. Yuna adama bakarak, göremediğimiz koca bir alan ve kayıt yapmayan bir sürü kamera var dedi. Neresi? Yuna şuradaki üst katın tamamı. C, D ve E koridorları. Yaklaşık 50 tane depo diyerek tekrar 14 numaralı kameradaki görüntüye baktı. Cılız ışık engebeli zeminde titreşerek bir anlığına açık kalıyordu. Yuna ışığın yanık kaldığı süre zarfında ancak metal kapının alt kısmını seçebiliyordu. Yuna sandalyeden kalkarak bu bir acil durum sinyali dedi. 14 numaralı güvenlik kamerası kesik kesik gönderilen acil durum sinyalini kaydediyordu. Kameraların çalışmadığı koridorun sonunda birisi bir ışık yakıp söndürüyordu. Bu Morse alfabesinin kullanıldığı uluslararası acil durum sinyaliydi. Hızla yanıp sönen 3 sinyali daha uzun 3 sinyal izliyordu. Sonra yine 3 kısa sinyal gönderilerek imdat çağrısı yapılıyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 167.